Ayrım 16, sayfa 162. Catelyn emniyet kemerini takıp oturdu. Dalgındı ve eli kontaktaki çevrilmemiş anahtarın üzerinde duruyordu. Buddy onun yanına geldi. İyi misin? İyiyim. Arabayı çalıştırdı ve garajdan çıkardı. Catelyn yavaş yavaş ilerleyip trafiğin boşalmasını bekledi. Bugün trafikte niye bu kadar çok araba var? Niye herkes hızlı gidiyor? Niye kimse bana izin vermiyor diye söylendi. Direksiyonu sıkıca kavradı. Sonunda trafikte bir boşluk oldu ve Catelyn yola çıkabildi. Bir kamyon korna çalınca Catelyn'in yüreği ağzına geldi. Frene basarak göbeğe yanaşıp köprüye doğru döndü ve nefes nefese olduğunu fark etti. Nehrin üzerinden geçerken arabaların onu sollamak için uzun bir sıra oluşturduğunu gördü. Hız göstergesine baktı. Saatte 30 kilometrenin altında bir hızla mı gidiyorum ben? Yanından geçen arabaya baktığında şoförün ona küfrettiğini fark etti. Gözlerini önündeki arabanın tamponundan ayırmadı ve onun hızını ayak uydurmaya çalıştı. Aman tanrım ne oluyor diye geçirdi içinden. Aman tanrım. Köprüyü geçtikten sonra Catelyn arabayı yolun kenarına çekip yan koltuğa geçerek kapıyı açtı ve emniyet şeridine kustu. Dün gece ne yemişti öyle? Yoksa bu radyasyonun neden olduğu rahatsızlıklardan biri miydi? Yüze kadar saydı ve kalp atışları biraz yavaşladı. Bu ne gıda zehirlenmesi ne de radyasyondan kaynaklanıyor diye düşündü. Her şey beyinden kaynaklanıyor. Eğer kendini toparlamazsa onu bir psikiyatriste götüreceklerdi. Çantasında naneli şeker vurdu, saçını taradı ve arabayı tekrar çalıştırdı. Gaza bastı ve hız göstergesi 70 kilometreyi gösterene dek sağ ayağını gazdan çekmemeye çalıştı. Ancak bu kadar hızlı gitmeye dayanabiliyordu. Bu yapamayacağım bir şey değil dedi ve dikiz aynasından panik dolu gözlerine baktı. Bunu yapmak zorundayım. Catelyn muayenehaneye 10 dakika geç gitti ama kimse onun endişeli haliyle ilgili yorumda bulunmadı ya da fark etmedi. Tahmin ettiğimden daha bir oyuncuyum herhalde diye düşündü. Ya da ilgilendikleri yok. Aslında kliniğin tamamı biraz laçka durumdaydı. Doktor Singh Boston'da bir konferanstaydı. Onun yerine bakan Rus aksanlı iri kıyım kadın doktor ayarlara bakmak için geldiğinde Catelyn'in yüzüne bakmadı bile. Rachel arayıp hasta olduğunu söylemişti. Terry de izindeydi. Onların yerine bakanlar Catelyn'e tatlım diye hitap ediyorlardı ve onun yerleştirip makineye ayarlamaları çok uzun vakit alıyordu. Sırt üstü uzanmış, kolu başının üzerinde, göğsü çıplak yatarken eve arabayla nasıl döneceğini düşünmemeye çalıştı. Kırmızı lazer ışığı görünce gözlerini kapattı. Ama ışık göz kapaklarının iç kısmında kaldı. Titrek, kızıl, gergin bir ip yavaş yavaş kayboluyordu. Tedaviden sonra Catelyn hastanenin fazlaca aydınlık kafeteryasında ılık bir çay içip küçük hediyelik eşya mağazasında dolaşabileceği kadar uzun dolaştı. En azından bu sefer fazla trafik olmaz diye düşündü. Arabayı yaşlı bir kadın gibi kullanırdı. Herkes de onu sollardı. Yapabilirim ki dedi kendince. Milyonlarca kez yaptım. Arka koltukta çocuklar bağırırken yapmıştı. Yolun her iki tarafından çalılıklar alev alev yanarken yapmıştı. Dedenin mezar taşının örtüsünü kaldırırken, sonra bu yoldan dönerken ve Buddy yanında ağlarken yapmıştı. Yapabilirim diye düşündü. Ama köprüye yaklaştığında titremeye başladı. Neler oluyor bana dedi ağlamaklı bir sesle ve yine arabayı yolun kenarına çekti. Tamam tamam dedi anaokulundaki çocuklarla konuşurken kullandığı ses tonuyla. Köprüden geçmem gerekmiyor. Çevre yolundan gidebilirsin. Ama bu yolculuğu oldukça uzatacaktı. Hangisi daha kötüydü? Parmaklarına baktı ve direksiyonu sıkmaktan dolayı ellerinin ağrıdığını fark etti. Tek istediği eve gitmekti. Hadi eve gidiyoruz dedi kararlı bir şekilde dikiz aynasında kendine bakarak. Otobana sapıp uzun yolu seçti ve kendisini yavaş nefes almak için zorladı. Nefes al 2-3-4, nefes ver 2-3-4. O akşam Buddy'den ertesi gün onu arabasıyla bırakmasının bir mahsuru olup olmadığını sordu. Yanımda birinin olması iyi oluyor. Sonrasında seni kahvaltı etmeye götürmeme izin verirsen olur. Ertesi sabah direksiyonun başında Buddy varken Catelyn o kadar korkmadı ama köprünün üzerinden geçerken yine de nabzı hızlı atmaya başladı. Elleri de soğuk ve nemliydi. Gözlerini korkuluktan ayırmadı ve içinden saydı. Buddy fark etmedi. Hiç kimse bir şey fark etmiyor gibiydi. Marcy'nin kızlarından bir su çiçeği çıkarmıştı. O yüzden işe gelemiyordu. Joyce aradığında Catelyn ona ayağa kalkınca kendini halsiz hissettiğini söylemişti. Ama Joyce bile pek oralı olmamıştı. Oysa Catelyn belki Joyce ters giden bir şey olduğunu anlar diye düşünmüştü. Catelyn verandadaki tentenin altında oturmuş bir şeyler okumaya çalışıyor ama konsantre olamıyordu. Sonunda kalkıp serin oturma odasına geçti ve televizyonun karşısında uyuyakaldı. Telesekreterde Buddy'nin sesini duyana dek çalan telefonu açmadı. Haham Hersin ve Bridget'in bıraktığı mesajları dinledi. Arabadan uzak duruyordu. Ufak tefek işleri ve evin alışverişini Buddy yapıyordu. Buddy işten eve döndüğünde Catelyn'i kanepede uyurken buluyordu. Onun yanındaki koltuğa oturuyor, elini başının altına koyup endişeleniyordu. Hal ve Jack onu dükkandan arayıp annelerinin neyi olduğunu sormuşlardı. Telefonda konuşurken sesi garip geliyordu. Buddy onlara annelerinin sadece yorgun olduğunu söylüyordu. Catelyn ona sürekli olarak söylediği şey buydu. Catelyn uyandığında Buddy'nin yüzündeki ifadeyi görünce yine aynı şeyi söyledi. İyi olacağım. Radyasyondan dolayı böyleyim. Herkes her şeyin düzeleceğini söylüyor. Sonra yine Joyce'la yürüyüşe çıktıkları konusunda bir şeyler uydurdu. Joyce'un heyecandan içi içine sığmıyordu. Sabah 6 bile olmadan kalkmış, o saatte sessiz sakin olan Rocky Burnu'nun sonuna kadar yürümüştü. Eve döndüğünde bilgisayarını açıp güneşin doğuşuyla ilgili bir şiir yazmış, sonra da silmişti. Frank aradığında mutfakta yerde oturmuş, duvara denemek için sürdüğü mor boyaya bakıyordu. ''Şu patlıcan rengini deniyorum,'' dedi Frank'e ve boğazını temizlemek için öksürdü. ''İyi misin?'' ''Sanırım boyadan, ama artık boya işi bitmek üzere olduğuna göre kitabıma dört elle sarılmaya hazırım. Çok iyi.'' Josh bir şey söylemedi. Peki o zaman seni işinden alıkoymayayım. Yo, alıkoymuyorsun, dedi Josh. Kocası konuşmayı böyle birdenbire kestiği için ona kızmıştı. İşte her şey yolunda mı? Evet, çok yoğun. Josh kocasının omuz silktiğini tahmin edebiliyordu. İyi, tamam, benim artık kapamam lazım. Kettin'i aramam gerekiyor. İyi bir dostsun, dedi Frank. Sonra konuşuruz. Josh telefonu kapar kapamaz duşa girdi. Yalanlarımdan arınıyorum diye düşündü. Aslında kimseye yalan söylemedim şimdilik. Arabada ulusal radyo istasyonunu değiştirip heavy metal müzik çalan bir kanal seçip müziğin sesini sonuna kadar açtı. Gürültülüydü ama endişelerini bastırıyor ve sanki duygularını keskinleştiriyordu. Joyce öğle yemeği için tezgahın yanında oturduğunda Patrick dalgın bir şekilde onu öptü. Önceki günkü konuşkanlığından eser yoktu. Tıraş da olmamıştı. Uzun bir geceydi diye açıklamada bulundu. Çift var diye buraya gelene kadar çalıştım. Arka arkaya sigara içiyor ve Joyce sohbeti sürdürmeye çalışırken, ki bu hiç kolay olmuyordu, sadece gülümsüyor. Joyce aile hakkında pek konuşmazdı. O yüzden bahçesindeki heykelin hikayesini Ricky'nin ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi olan kazasından, Teresa'nın son zamanlardaki adaklarına varıncaya dek tüm detaylarıyla anlattı. Garson kız sandviçlerini getirdikten sonra sessizce yemeklerini yediler ve Joyce bunun son buluşmaları olacağını düşünmeye başladı. Ama Patrick kendisi eve dönüp uyumadan önce Joyce'u onunla Plum Koyun'daki kısa bir yürüyüş yapmaya vakit olup olmadığını sordu. Küçük kayalık kumsalda sohbet eden annelerin ve oynayan çocukların yanından geçerek sessizce yürüdüler. Arabalarına geri dönerlerken Patrick Joyce'a yaslanıp elini onun enine sürttü. ''Burada çok yalnızım,'' dedi. ''Sen çok tatlı bir insansın Joyce'e. Bana katlandığın için sağ ol.'' Joyce onun elini sıktı ve öpmesi için dudaklarını uzattı. Patrick de bunu anlayıp Joyce'un arabasına bindi ve Joyce'u öperken yüzünü ellerin arasına aldı. Sonra dilini kulağına götürerek ''Yarın beni küçük mütevazi odamda ziyaret etmek ister misin Joyce?'' ''Evet.'' ''Yine öğlen mi olsun?'' ''Evet.'' Patrick adresini yazdı. Joyce radyosunun sesini bu sefer daha fazla açtı ve rutin olarak Catelyn'in telefonla araması ve ondan hayır cevabı alması dışında müziğin sesini kısmadı. Frank aradığında telefonu açmadı ve telesekreter devreye girdi. ''Tam plaj havası,'' dedi Frank. ''Umarım iyi vakit geçiriyorsundur.'' Joyce o günü pek hoşlanmadığı tavanları boyama işiyle uğraşarak geçirdi. Sabah duş yerine uzun bir banyo yaptı. Tırnaklarını törpüledi ve evden erken çıkıp Rockport'a gitmesi gerekenden bir saat önce vardı. Bu da iyi oldu çünkü Petri'nin dairesini bulamadı. Petri'nin bahsettiği apartmanın altındaki dükkanı görmüştü ama apartmanın kapısını bulamıyordu. Sonunda dükkanın arka tarafındaki park yerine gitti. Patrick orada evin önündeki ahşap taraçada sigara içiyor ve onu bekliyordu. Joyce Patrick'i takip ederek buzdolabı ve fırın bulamaması gereken yerlerin boş olduğu loş bir mutfağa açılan merdivenlerden çıktı. Asma kilitli ve üzerinde hiçbir ismi yazmayan bir sıra kapının önünden geçtiler. ''Burada kimler yaşıyor?'' diye sordu Joyce. ''İşçiler,'' dedi Patrick yolu göstererek. ''Genellikle İrlandalılar. Çoğu iki işte birden çalışıyor. Evlerine para yolluyorlar.'' Petri'nin odası koridorun sonundaydı. Önünde çiçekli çarşaflar asılı iki pencere caddeye bakıyordu. Duvarlarda 5 tane devasa güreşçi posteri asılıydı. ''Benim değil,'' dedi Patrick, kızıl maskeleri ve kasları işaret ederek. ''Benden önceki çocuk asmış. Çatlakları kapatıyor.'' Bir sigara daha yaktı. Kotlar ve tişörtler özenle katlanmış ve mavi raflara yerleştirilmişti. Bu raflarda bir de 5-6 tane kitap, bir karton Marlboro, bir kül tablası, bir de masa lambası vardı. Büyük yatak odanın büyük bir kısmını kaplıyordu. Eski yeşil naylon bir battaniye ile kenarlarından yatağa sıkıştırılmıştı. Garip ama bir rahibin manastırındaki odasına benziyordu. Ya da garip bir rahibin odasına. Patrick onun elini tutup bileğin iç kısmını öptü. Joyce'un nefesi kesilmişti. Patrick kapıyı kapadığında Joyce panik oldu. Aklını mı kaçırmıştı? Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Patrick bir adım geriye çekildi ve sanki Joyce huzursuz bir köpekmiş gibi avcı açık vaziyette duran elini ona doğru uzatarak ''İyi misin?'' diye sordu. İlk hareketi Joyce'un yapmasını bekledi. Joyce duraksadı, sonra da dudaklarını onun dudaklarına götürdü. Ayakta öpüştüler. Patrick acele etmiyordu. Sarıldılar. Patrick'in kolları Joyce'un sırtını okşuyordu. Joyce'un başını tuttu ve ellerini saçlarının arasına geçirdi. Patrick'in temkinli hareketleri, ağır ve belirli noktalardan öteye gitmeyen okşamaları Joyce'u kendinden geçirmişti. Bir yere oturması veya uzanması lazımdı. Ama Patrick onu ayakta öpmeye devam ediyor. Elleri belinde, çukurlukta, karnında, kulaklarında, kalçalarında dolaşıyor. Göğüsleri ve bacakların arası hariç her yere dokunuyordu. Joyce inledi. Patrick hafifçe geri çekilip sanki bir çeşit zafer kazanmışçasına ona gülümsedi. Şimdi istersen gidebilirsin. Joyce sanki tokat yemiş gibi geri çekildi. Ne demek istiyorsun? Yaşadığım yer evden başka her şeye benziyor, değil mi? Ne fark eder? Bilmiyorum. Patrick omuz silkti. Amerikalılar biraz şey olabiliyorlar. Joyce'un gözünde buraya gelip de sefalet ve pisliği görüp burun kıvıran bir dizi kadın canlandı. Aslında pis sayılmazdı. Eski püsküydü ama temizdi. Joyce elini onun kalçalarına koyup kendine doğru çekti. Patrick güldü. Peki o zaman. Joyce'u yatağa çekti ve Joyce kendini kaybederek liseli bir çift gibi öpüşüp sarıldılar. Patrick kalktı ve banyoya gitmek için izin istedi. Prezervatif almaya gitti herhalde diye düşündü Joyce ve ayakkabılarını çıkardı. Geri döndüğünde kapıyı kapadı. Patrick uzanıp onu öpmeye başladı. Joyce'un kotunun düğmelerini açtı ve öpüşürlerken elini tişörtünden içeri soktu. Joyce'u yavaş yavaş soydu. Dili ve parmaklarıyla Joyce'u başından ayağına kadar okşayıp öptü. Başını ellerinin arasında tutup Joyce'un istekli kulağına kertçe bir şeyler fısıldayarak geride bir sıcaklık bıraktı. Kollarının yumuşak iç taraflarıyla Joyce'un bacaklarının üst kısmını öyle bir okşadı ki Joyce neredeyse orgazm oluyordu. Sonra eliyle devam etmeden önce uzun bir süre bekledi. Joyce'un ayak parmaklarını emdi. Joyce bundan ne kadar zevk aldığını görünce neredeyse girecekti. Bacaklarının üst kısmına doğru ilerledi. Sonra da yukarılara çıktı. Parmakları ve diliyle Joyce'u kendinden geçirdi. Patrick deneyimli ve düşünceliydi. Biraz daha fazla baskı uygulayacağı zamanı çok iyi biliyordu. Joyce orgazm olurken Patrick yumuşak bir sesle "O Joyce" diye mırıldandı. Joyce eve dönerken aynada kendine bakıp sırıttı. Cildi parlıyordu, dudakları parlıyordu, genç gösteriyordu. Yaşadığı en yoğun ve tatmin edici orgazm mıydı yoksa sadece yeni miydi? O gün öğleden sonra 3 dolap boyadı. Frank bugün neler yaptı diye sorunca da yalan söyledi. Antika eşyalar falan aldım dedi. 12 saat uyudu ve saat 8.30'da Frank'in telefonuyla uyandı. Sonra Patrick dediği gibi saat tam 10'da onu aradı. Uyumam için bana birkaç saat ver, canım çıktı. Joyce'u dışarıda bekliyordu. Joyce'un elinde kahve ve küçük keklerden oluşan paketi alırken elini öptü. Joyce odadaki katlanır koltuğa oturup getirdiklerini yerken Petri'yi izledi. Büyük lokmalar kopararak yiyordu. Kahvesini de sonuna kadar içti. Joyce onun peçeteyle ağzını silişini izledi. "Sen yalnızlığın en iyi ilacısın," dedi Patrick bardağı poşetin içine koyarken. Sırtını duvara yaslayıp bacaklarını yatağa uzattı ve raftan bir kitap çekti. Bu kalın ve sayfaları kıvırık, çağdaş İrlanda şiirleri antolojisiydi. "Gel yanıma otur Joyce." Yanındaki yeri işaret etti. "Sana bir şeyler okuyayım." Bir sevgili ve yeşil bir ülke özlemiyle dolu olan ve sonra bu ikisinin aynı şeye dönüştüğü 3 şiir okudu. Bitirdiği zaman Joyce'u yanaklarından öptü ve zıplayarak ayağa kalktı. Hemen geliyorum. Bu sefer Joyce'un giysilerini ayaktayken çıkardı. Göğüslerine burnunu sürttü. Bacaklarını okşadı. Önünde diz çöktü. Joyce yalpalayınca onu tuttu. Joyce bir an için duracak veya zalimce bir şeyler yapacak diye korktu ama öyle bir şey olmadı. 3 gün olmuştu. Joyce Petre'nin odasından ayakları yere basamayarak ama aynı zamanda da aklı daha da karışarak çıkmıştı. Gloucester'a dönerken Petre'nin giysilerini neden hiç çıkarmadığını ve neden hiç belden aşağısına dokundurtmadığını düşündü. Hiçbir zaman çıkarmadığı tişörtün altına elini sokarken bile Joyce'u durdurmuş, bileklerini kavramış, kibarca ama çok net bir şekilde tavrını belli etmişti. Petre'nin ona verdiğini Joyce da ona vermeyi istiyordu ama Patrick bunu reddediyordu. Joyce ona yaslanmaya çalışınca hemen pozisyonunu değiştiriyor. Joyce aşağılara eğildiğinde ise başını hayır anlamında 2 yana sallıyordu. Neden diye sormuştu nefes nefese. Onu içinde hissetmek istiyordu. Sen zevk alınca ben de alıyorum demiş. Başını onun ellerinin arasından çekmiş. Joyce'un göğüslerinin arasından ayaklarına inmiş sonra da yukarı çıkmış. Joyce onu durdurana dek klitorisini öpmüştü. Joyce sıra sıklan bir vaziyette yorgun düşüp de zevkten acı çekmeye başlayıp onu durdurana dek durmuyordu. Yalnızca Joyce yeter dediğinde veya saat 2.30 olmak üzereyken duruyordu. Vardiyası öğleden sonra başlayıp gece 12'ye kadar devam ediyordu. Gerçi çoğu zaman sabaha kadar fazla mesai yapıyordu. Esas rotası kuzey kıyısının tamamını kapsıyordu ama bazen Maine ve New York'a kadar bile gittiği oluyordu. Bazen uzun bir geceden sonra uyuyamayacak kadar gergin olduğunda uygun bir yer bulup güneşin okyanusunun üzerinde doğuşunu izlediğini anlatmıştı. Halibut burnunda karşılaştıkları o sabah gibi. Artık oraya bir daha sensiz gitmem demişti Patrick eski çarşafların üzerinde yatarlarken. O gökyüzünün bize ait bir parçası. Sabahın o kadar erken bir saatinde yalnız kalplerin şans eseri karşılaşması. Joyce ürperdi. Konuşmaya devam etmem hoşuna giderdi değil mi diye fısıldadı dudakları Joyce'un kulağındaydı. Joyce eve dönerken ona tişörtünü çıkartmanın yollarını düşündü. Ona niye soyunmadığını sormasının denemelerini yaptı. İktidarsız mıydı, AIDS miydi, rahip miydi, odasında kamera mı vardı, Joyce'u vahşi bir cinayet için mi hazırlıyordu? Bir dahaki sefere buluşmadan önce yeni bir şeyler düşünmeliydi. 3 günlüğüne Connecticut'a gideceğini ve döndüğü gün sabah onda arayacağını söylemişti. Joyce bu kadar uzun süre nasıl bekleyeceğini bilemedi. Herhalde yatak odasını boyamayı bitirir mutfağa başlardı. Süpermarketin önünden geçerken soğuk bir şeyler içmek için daha fazla bekleyemeyeceğini anlayınca kola makinesinin önünde durdu. Cüzdanına bozuk para ararken birisinin ona seslendiğini duydu. Joyce, seslenen Buddy Levin'di. Seni gördüğüme çok sevindim dedi. Aslında sana telefon açıp teşekkür etmek istiyordum dedi. Catelyn son zamanlarda evdeyken çok üzgün görünüyor. Eğer siz ikiniz birlikte bu kadar çok vakit geçiriyor olmasanız sanırım onun için daha fazla endişelenirdim.